Ayrım 39, sayfa 268. Merdan karısını yanağından öptü ve omuzlarından tuttu. "Yüzüme bak canım," dedi. Adeli bu konular konuşulurken gözlerini kaçırmak gibi bir adet edinmişti. Çünkü bu işleri Merdan'ın başına ben açtım saplantısından bir türlü kurtulamıyordu. "Bak güzelim, bak aşkım. Artık bu işin ne münakaşası ne de seçme hakkımız var. Dün doktor Trainter'le son bir görüşme yaptım. İlk operasyon bu ameliyata hazırlık niteliğindeymiş. Yani bu işe başlanmış oluyor. İnşallah Naz için iyi bir sonuç alırız da bütün bu gözyaşlarını, korkularını unutursun. Bundan sonraki asıl mesele Zafer'in durumu olacak. Güçlü olmaya çalış. 20 günde çok kilo verdin. Aşırı zayıflık, hele hızla olursa sinirleri de çok zayıf düşürür," dedi. Can Ferize otelin odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Zafer'in hayatını neden ortaya attığını biliyordu. Yeşilköy semtinde oturdukları evin alt dairesinde Yahudi bir aile yaşıyordu. 18 yaşında çok güzel bir kızları vardı. Zafer ile aralarında bir yakınlaşma olmuştu. Kız, Zafer'in kapalı çarşıdaki kuyumcu dükkanına girip çıkmaya başlamıştı. Can Ferize bunun bir aşk olabileceğini hiç düşünmemişti. Bir çıkar ilişkisi olarak yorumlamış, hem Zafer'e bu konuda baskı yapmış, hem de daha evvel çok iyi davrandığı kıza soğuk ve hatta biraz da kaba davranmıştı. Kız Zafer'den uzaklaşmış, aynı mesafeyi annesiyle de arasına koymuştu. Zafer bu uzaklaşmayı kendisinin konuşma özürlü olmasına bağlamış ve kıza da gerçekten aşık olmalı ki ölüm tehlikesini veya çok daha büyük bir hasara yol açacak bir operasyonu ısrarla istiyordu. Can Ferize 4 gün kadar bu konuyu düşündü durdu. Sonra Rina'ya mektup yazmaya karar verdi. O anaydı ve evladı söz konusu olduğunda ortada ne gurur ne de başka şey kalıyordu. Rina, aslında sana mektup yazacak yüzüm yok ama buna mecburun. Oğlumun hayatı mevzubahis ve ben bu konuda bana ancak senin yardımcı olabileceğine inanıyorum. Sizin oğlumla yakınlaşmanızı ben başka şeylere yorumladım ve bunu da seni incitecek kadar belli ettim. Çok ama çok özür diliyorum. Oğlum sana deli gibi aşıkmış. Şimdi bunu çok açıkça görüyorum. Biz doğulular aşkı bilmeyiz. Pardon, bilsek de yaşayamayız. Belki de o kaba hareketlerin bu eksikliğimden kaynaklandı. Eğer sen de oğluma karşı bir şeyler hissediyorsan bize yardım et," dedikten sonra durumu uzun uzun açıklıyor ve Zafer'e mektup yazmasını, kendisini böyle de çok sevdiğini, bu operasyonu asla yaptırmamasını söyle. "Ne olur bunu yap," diye mektubu bitiriyordu. Mektubun altına da dikkatle hastanenin ve kaldıkları otelin adresini yazdı. Ne yazık ki üstünden 14 gün geçmişti ve hala bir ses yoktu. Zafer verdiği bu karardan asla pişman gibi görünmüyordu. Bugün Naz'ı da almış, ünlü bir oyun parkını gezmeye gitmişlerdi. Ameliyat öncesi Naz'a moral vermek, onu ameliyat anına kadar mutlu kılmak istiyor, bunu da başarılı oluyordu. Aslında Adeliye de Can Ferize de burada beraber olmaktan memnundular. Çünkü bu iki insan daima birbirlerine destek olmuş, iyi ve kötüyü paylaşmaya yönelmişlerdi. Can Ferize odasından çıktı. Bitişik odanın kapısını yavaşça tıkırdattı. Adeliye ile beraber kafeye inip 5 çayı içmeyi planlıyorlardı. Mesut Bey ve eşi Zehra Hanım, Bora ve Lale'nin okul ihtiyaçlarını tamamlamak için Kadıköy çarşısında uzun süre dolaşmış ve oldukça yorulmuşlardı. Hava hala sıcaktı. Bu sıcak hava insanlar üzerinde yorgunluk ve bitkinlik yaratıyordu. Ellerinde bir sürü paketle arabadan inip apartmana girdiler. Eylül'ün sonuydu ve havanın sıcak olmasının dışında nem oranının aşırı yüksekliği insanı perişan ediyordu. Ne yazık ki apartmanın antresinde 2 numarada oturan İlyas Bey yine Mesut Ağa'nın yolunu kesmişti. Bu hareketi artık bir alışkanlık haline getirmişti. Ne Mesut Bey'in dairesine çıkıyor ne de kendisi davet ediyordu. Her türlü problem ayakta ve antrede halledilmek zorundaydı. Yine kaba bir şekilde selamsız sabahsız ortadan konuşmaya başladı. Abukat bey, abukat bey, seni tanıyanla çok mehdetti de ama öyle çıkma dedin. Bugün aşığım 7 sene hapis yedi de senin abukat ne etti bilemiyorum. Ha bileyim bileydim, mangraldı da. Mesut bey bir an duraladı. Terbiyesizliğe varan böyle bir konuşma beklemiyordu doğrusu. Sen ne demek istiyorsun İlyas bey? İlyas bey alaylı bir tarzda.
Anlamıyorsun demek. Sen anlaysın anlaysın da işine gelmeyi.
Zehra kocasının koluna dokundu. Hadi çakalım Mesut Bey. Sonra İlyas Bey'e döndü. İlyas Bey çok yorgunuz. Siz bizim daireye buyurun da öyle konuşun dedi. İlyas Bey iyice sinirlenmişti.
Mesut ağa sen mi avukatisin karın mı?
Mesut ağa İlyas Bey'e doğru yaklaştı. Gözlerini gözlerine dikerek yakasından tuttu. İlyas Bey zor nefes alıyordu. Bak efendi, benden bir ricada bulundun, ben de yapabileceğimi yaptım. Ne istiyordun bilmem ki. İki genç adamın yaşamını yonk eden, para şımarığı oğlun elini kolunu sallayarak gezmesini mi? Genç dostum yine de çok başarılı olmuş. Senin oğlunun en az 30 yıl içeride kalması adil olurdu. Bu şekilde konuşman için senin vicdan ve merhametten çok yoksun olman gerekir. İkinci nokta da her ne durum olursa olsun bir daha benim kıymetli işimi ağzına alma. Kanun adamıyım ama buna dayanamam. O ağzını açılmamak üzere kapatırım. Ödediğin o 3 kuruş sana çok dokunduysa banka numaranı muhasebecime gönder, paranı hemen ödesinler. Arkadaşımın namına ben geri vereceğim. Senin gibi birini ahbabım diye tanıttığım için arkadaşıma karşı mahcup olmayayım. Yürü Zehra, çıkalım. Merdivenden çıkarken Mesut Ağa konuşmaya devam ediyordu. Zehra, biz apartman katına taşınmakla hata ettik galiba. Bu tarz yaşamda her türlü insan ile yüz yüze gelmek zorundasın. İnsan bazen nezaket kurallarını unutacak kadar sinirlenebiliyor diye söyleniyordu. Bucky elinde bir sürü kutu ve poşetle içeri girdiğinde çok yorgun görünüyordu. Zehra ile Mesut, İlyas Bey ile yapmak zorunda kaldıkları o tartışmadan sonra fazlaca gerilmişlerdi.
İyi akşamlar abla, enişte diyerek odasına geçti. Bucky bir müddet sonra rahat bir kıyafet içinde çıktığında ambalaj kutularının ve poşetlerinin bir kısmı elindeydi. Zehra,
nereye ablam?
Şunları evime yerleştireyim. Eğer müsaadeniz olursa bu ay sonunda evime taşınayım dedi.
Mesut ağa hemen atıldı.
Oğlum, evimiz gayet müsait. Orada tek başına ne yapacaksın? Evlen, sonra genç.
Enişte, burası da benim evim. Ancak bağımsız bir yaşam şekline geçmem gerek.
Zehra, tamam evinde kalabilirsin. Kahvaltı da dahil yemeklerini burada yemek sözüyle dedim.
Korkma canım ablam. Zaten senin yemeklerine dayanamaz gelirim.
Elindeki kağıt ne? Diye sordu Zehra. Bucky yüzünü buruşturdu.
Hülya, çapa tıp fakültesine girdi. Bu onu bildiren belge. Lale içerideyse bu kağıdı gönderelim.
Zehra şaşırmıştı. Gel şuraya otur. Yarın temizlikçi gelecek. Ben kutuları evine yollar, sonra da kendim yerleştiririm. Peki bu kadar güzel bir haberi sen niye vermiyorsun da Lale ile gönderiyoruz?
Bucky'nin yüzünü acı kaplamıştı. Yüzünü başka tarafa çevirdi. Abla, o kız için değmez. Galiba ben gerçekten büyük bir hata içindeyim ama vazgeçemiyorum. O karaktersiz adamla dolaşmaya devam ediyor. Ve bazı şeylerden şüpheleniyorum ki bu daha da çok acı veriyor. O çocuk galiba uyuşturucu kullanıyor. Hülya'ya da alıştırdı ya da alıştırmak üzere. Zehra elindeki şekeri yere düşürdü. Aman Allah'ım, bu çok büyük bir felaket olur. Aile yeni yeni düzene girmeye başlamıştı. Bucky, o kızı gerçekten unutmak için çaba sarf et. Bu kızda da bir boşluk, bir tuhaflık var demektir. Yazık olur sana. Ama böyle korkunç bir tehlike mevcutsa elimizi üstünden çekemeyiz. Bucky, elindekileri yavaşça kenara koydu ve ablasıyla eniştesinin arasındaki koltuğa oturdu.
Abla, ben çoktandır o gayret içindeyim. Ne Hülya'yı yola götürebiliyorum, ne de duygularıma gem vurabiliyorum. Hiçbir değişiklik yok.
Bucky devam edemedi ve yine başını başka bir tarafa çevirdi. Zehra ayağa kalkarken, Bucky, sana bir çay koyayım mı? Dedi.
Mesut ayağa Bucky'ye doğru yaklaştı.
Kayınço, bunların hepsi geçecektir. Hemen her şeyden ümidini de kesme. Belki de tam senin yorumladığın gibi değildir. Bak ablanla bana, herkese ve her şeye karşı durduk. Çevreme bakıyorum da bizden daha mutlu bir aile göremiyorum. Ayrıca Hülya bu şartlar içinde tıp fakültesine nasıl girdi? Bak yine yüzünde acı bir ifadeyle dudağını hafiften kıvırdı. Rektör illa da çapaya gitmem için ısrar ediyordu ve beni başına geçireceği yeni bölümü mümkün olduğu kadar çabuk açmamı istiyordu. Evet, ben de hayatımda yapmadığım bir şeyi yaptım. Hala kendime inanamıyorum. Rektöre ya bu kızı ne yapar eder tıp fakültesine alırsınız ya da asla gelmem dedim. Mesut çok şaşırmıştı. Ulan bu ne aşk? Peki rektör ne dedi? Baki elindeki kağıdı işaret ederek işte cevap burada. Şunu da ifade etmeliyim ki puanı da çok az eksikti. Yani fazla boş değilmiş. Şüphesiz benim çalıştırmamın da oldukça faydası oldu. Zehra çayı zigon sehpanın üzerine koyduktan sonra ver onu bana. Ben götüreyim. Lale ile göndermek pek uygun bir davranış olmaz dedim. Zehra karşı dairenin zilini çalar çalmaz kapı açıldı. Fatma sofrayı hazırlıyordu. Fatma, sana bir haber vereceğim. Müjdemi isterim. Fatma'nın gözlerinden mutluluk fışkırıyordu. Söyle hayatım, söyle dostum. Ne istersen onu alacağım. Zehra kağıdı Fatma'ya doğru uzattı. Hülya Çapa Tıp Fakültesini kazanmış. Ya, olamaz. Şaka değil, değil mi? Hülya, Hülya, kızlar, gelin. Buraya gelin. Hülya mutfaktan, kızlar da kendi odalarından koşarak geldiler. Zehra az önce söylediklerini tekrarladı. Hepsi çok şaşkın ve mutluydu. Kızlar hoplamaya, bağırışmaya başlamışlardı. Hülya öylece duruyordu. Sevinip sevinmediği ya da ne düşündüğü yüzünden hiç anlaşılmıyordu. Birden
"Baki abi nerede?" diye sordu. Salonda eniştesiyle çay içiyor. Hülya bir anda kapısı açık olan karşı daireye koştu. Aynı hızla Baki'nin yanına vardı. Kollarını açıp boynuna sarıldı. Baki yerinden doğrulamıyordu. Zorla ayağa kalktı. Kollarını Hülya'nın beline dolayıp dolamamakta tereddüt ediyordu. Sonra yavaşça doladı. Mesut Bey bıyık altından gülümsüyordu. Karşı dairedeki herkes Zehra Hanım'ın salonuna doluşmuştu. Hülya bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da Baki'yi öpüyordu. Bir müddet sonra onun boynuna sardığı kollarını gevşetti. Özür dilerim. Sevincimden ne yapacağımı şaşırdım. Peki benim bu denli mutlu edecek bir haberi siz niye getirmediniz? Ümidim yoktu ama hayal kurarken kazanırsam şayet haberi sizin getireceğinizi düşünürdüm hep. Baki, Zehra ve Mesut Ağa bu konuşmaya çok şaşırmışlardı. Bunu çözmeye ve tam olarak ne demek istediğini anlamaya çalışıyorlardı. Baki ise bir noktada takılı kalmıştı. İçinden, demek ki zaman zaman hayallerinde olabiliyorum diye düşünürken deminki mutsuz yüz ifadesi birdenbire değişivermişti. Niyazi Bey karşılıklı daire kapılarının açık olmasının nedenini düşünürken Mesut Ağa'nın dairesinden gelen Fatma'nın sesini duydu. Kapıdan başını uzattı. Herkes oradaydı ve sevinç içindeydiler. Neler oluyor? Bana da söyleyecek misiniz? Hülya bu sefer de babasının yanına koşup boynuna sarıldı. Niyazi Baba, baba, ben Çapa Tıp Fakültesini kazanmışım. Niyazi Bey bir tereddüt geçirdikten sonra tebrik ederim kızım. Çok sevindim. Sonra Baki'ye döndü. Galiba sana çok şey borçluyuz. Bunu kutlamalıyız dedi. Hülya çok sevinmişti. Baba, şimdi yani bu akşam kutlayalım mı?
Tamam. Mesut Ağa'ya sormamız gerekiyor. Ne dersiniz Mesut Ağa? Mesut Ağa eşine baktı. Zehra, bence bir mahsuru yok. Baki de kabul ederse tabii. Biraz yorgundu da. Hülya tekrar Baki'nin yanına koştu. Kolundan tuttu. Hadi ne olur Baki abi. Ne olur gidelim. Baki başını kaldırdı. Aslında yorgunum. Bugün kalsın diyecekti ama Hülya'nın yeşil gözlerindeki o yalvaran ifadeyi görünce tamam gidelim diye cevapladı. Hülya heyecanla kendi dairelerine koşarken ben hemen giyinirim diye bağırıyordu. Kenan ve Julie de salacakta nefis manzara karşısında yemek yiyorlardı. Ne yazık ki sadece Kenan yemek yiyor ve salacağın nefis manzarasına hayran hayran bakıyordu. Julie de oturduğundan beri çatalına taktığı bir salatalık parçasını evirip çeviriyordu. Çok üzgün, mutsuz ve çaresizdi. Kenan uzun süredir Julie'yi inceliyordu. Nihayet dayanamadı. Jüri de neyin var senin yavrum? Henüz bir lokma bir şey yemedin. Sen burayı çok severdin. Yine seviyorum. Kenan, ama hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Bugün annemle babamın ölümünden söz ettik. Sonra da annemin hastalanması. Zaten alt üst olan sinirlerimi iyice bozdu dedi. Ama yavrum, bunlar her ailede yaşanılabilen sorunlar. Bu kadar etkilenmemelisin. Ben seni hala çok seviyorum. Bu hallerine fena halde üzülüyorum. Kısa zamanda işinde hayal etmediğimiz bir başarı yakaladın. Sağlıklı. Kenan sözünü tamamlayamadı. Çünkü karısının sağlıklı olmadığını biliyordu. Cümlesini yeniden tekrarlamaya çalıştı. Ufak tefek sağlık problemlerimiz olsa da eskisine göre çok iyisin, değil mi Jülide? Jülide cevap vermedi. Zorla çatalındaki salatalık parçasını ağzına attı. Masadan kalktıklarında tabağındaki her şey duruyordu.